Ayrım 5.
Hoş kokulu boy otlarını toplar, ayrana batırdıktan sonra kuruturlar, sonra da gelin güvey yastıklarıyla yorganların içine koyarlarmış. Ayrana batırıldıktan sonra kurutulan boy otları, ömür boyu güzel kokularını yitirmezlermiş çünkü. Yalnız boy otları, yün yatağa iyi gelmez diyor Sultan Ana. Yün yatak içlerinin her yıl aktarılıp atılması gerekir, yoksa güvelenir. Pamuk yatakları ise aktarılıp atılamaz, güvelenmez diyor. Hastalıklarda yörük kadınları. Hastalanan bir yörük kadını ilkin tepeden tırnağa yıkanır. Sonra da yıkandığı sabun ve saç artıklarını alır, en eski ata mezarlarına ya da yüksekçe bir dağın üstüne bırakırlarmış. Hasta kadın sırtındaki giysileri çıkarır. Derdim orada kaldı diyerek dağ üstüne bırakır, yeni giysilerini giyermiş. Açık yara, yanık ve çıban yerleri içinde yine doğal ilaçlar kullanıyorlar. En zehirli mantar türünden yapılan ilaçları kullanıyorlar. Bir öküzü öldürebilecek denli güçlü, zehirli, ufacık mantarları kuruduktan sonra topluyorlar. Mantar içinin koyu kahverengi, çok ince tozunu böyle yara yerlerinin üstüne ekiyorlar. Mantar tozunun değdiği yer iki güne kalmaz iyileşir diyor Sultan Ana. Soğuk algınlıkları için kekik yağı, bel ağrıları için çam sakızı ile sütü kaynatıp sarıyorlar. Ağız içi iltihaplanmalarında ise hasta kendi saçını parmağına dolayıp bala batırıyor. Sonra da ağzının içini ballı parmağıyla ovuyor. Ballı saç telcikleri iltihap uçlarını acıtmadan yırtıp patlatıyor. Bal ise mikropsuz olduğu için yara içlerine nüfuz ederek yarayı iyi ediyor. Cildin beslenmesi, temiz olması içinse banyo suyunun içine kekik, yavşan, papatya otlarını toplayıp katıyorlar. Hamilelikten sonra doğum lekelerinin giderilmesi içinse doğumdan hemen sonra kadın, memesinden sağdığı ilk ağız sütünü kendi saçlarına sağıyor. Sonra da o saçlarla kendi yüzünü siliyor. Hamilelik benleri derhal gider diyor Sultan Ana. Yörük kadınları doğumdan sonraki 3-4 gün içinde asla yeşillik, ot, sebze yememeli. Soğuk su içmemeli. Doğum sonrası en iyi yiyeceğin tereyağında kaynatılmış pekmez olduğunu söylüyor. Tereyağlı sıcak pekmez hem insanın içini sıcak tutar, hem de rahim içi yaralarına iyi gelir diyor. Soğuklarda, poyrazlarda kuruyup çatlayan el ve yüzlerine ise süt kaymağı sürerlermiş. Sultan Ana kulağı çınlayınca işaret parmağını süte batırıp ağzına götürerek "Sevdiğim beni andı" diyor. Kulağı çınladığı sırada önünde süt yoksa parmağını bu kez toprağa batırarak aynı şekilde ağzına götürüp aynı sözleri yineliyor. "Çok yaşadım ama yine de ölmeyi istemem. Ölenden kimseye hayır gelmez. Ama bir gün sebebim olur da ölürsem, derin kapanan dağlara gömün beni. Çünkü ben o dağlar sülalesindenim." Ölüme inanıyor ama asla ölmeyi istemiyor. "Çok yaşadım ama yine de ölmeyi istemem. Ölenden kimseye bir hayır gelmez. Gelirse yaşayandan gelir. Ölen öldüğüyle kalıyor. Ondan düşmanımın bile başına ölüm gelsin istemem. Ama bir gün bir sebebim çıkar da ölürsem, derim kapanan dağlara gömün beni. Çünkü ben o dağlar sülalesindenim," diyor. Günümüz insan ilişkilerinden hiç de hoşnut değil. Herkes kendi boğazının altını doyurmaya çalışıyor. Şimdiki insanlar bir gözüyle yüzüne gülerken, öbür gözüyle ciğerini yiyor insanın. Eskiden dertler azdı, bir bir, tek tek yerdi insanı. Şimdiki dertler iki iki, üç üç, dört dört katlanarak yiyorlar insanı, diyor ve asla geçmişini anımsamak istemiyor. "Anarsam içim ötelere gider de sonra oradan beri gelemem," diyor. Her şey yalan oldu. Sahi, o güzel insanlık, o güzel insanlar nereye gittiler, neler oldu onlara diye sorduğunda, aklıma ünlü romancımız Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı cinayet romanının giriş ve bitiriş cümleleri geliyor ve Sultan Ana'ya o cümlelerle yanıtımı veriyorum. "O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler ve çekip gittiler. Niçin yerleşmiyorlar? Seher vakti buralarda kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var. Yörükler niçin köylere, kentlere gidip yerleşmiyorlar? Belirli bir kazançları, yerleşecek toprakları, yurtları mı yok? Binlerce insanı her yaz dağların başına çekip götüren, sürülerinin peşlerinden koşturan bu güç nereden geliyor? Sessiz, serin yaylalarında hala saflıklarını koruyabileceklerine mi inanıyorlar yoksa? Yörüklüğün devamını gençlerden çok yaşlılar istiyorlar. Karakoyunlu aşiretinden Fadime nineye bunu sorduğumda verdiği yanıt şöyle oldu. Göçerlik bir kere kanımıza işlemiş bizim. Ormandan geçerken saçlarıma çam pürü değmezse rahat edemem ben. Düğünlerde, halaylarda bile mendil yerine çam pürü elimize alır öyle oynarız. Gönlüm rahat olmaz. Sonra can taşıyan her insan hareketli olmalı. Hareketsiz su, akmayan su kokar, bozulur. Hareketli su ise canlı ve oynak olur. İşte o suyun hesabı bizler de durmadan yer değiştirmeliyiz. Bir yayladan öbürüne göçmeliyiz. Önümüze çıkan her pınardan içmeliyiz. İçilmeyene pınar denmez. İçelim de o pınarların ağız hakkını verelim. O zaman insan sürekli hareket halindeyken mi gelişir, yoksa durup yerleşerek mi sorusu geliyor usuma. Öyle ya, sürekli sürü peşinde koşan bir aşiret topluluğu neyi, ne zaman düşünüp de geliştirecektir ki? Bu sorumun yanıtını, yerleşik düzene geçen insan topluluklarının daha çok geliştiklerini, büyük uygarlıklar kurduklarını söyleyen Tarih Baba veriyor bana. Yörük gençleri ise artık herkesten başka türlü olmaktan, yıllardan beri yalnızca kendilerine benzemekten, bir kenarda kalmaktan bıkmış gibiler. Eski görkemli göç yollarının vakti geçti artık diyorlar. Aynı aşiretten Durmuş Ağa ise yörüklüğünü şöyle anlatıyor. Yörüklük yürümekten gelir. Yörüklüğün kuralı şudur. Birinden isteyebilmek için önce vereceksin. Vermeyi öğreneceksin. Veren el, alan elden her zaman büyüktür. Ne kadar verir, paylaşırsan, elinde, gönlünde o kadar büyür, yücelir. Zaten biz yörükler güneşi, açık havayı, geniş alanları biraz da bu yüzden severiz. Geniş alanlarda yaşayanların gönülleri, yürekleri de açık olur. Yörüklükte göç nasıl ki gide gide düzlenirse, vere vere de almayı öğrenir insan. Bizde insanı rengine, ırkına, şekline göre ayırmak yoktur. Yaradana karşı günah olur bu. Bizler bir tek insanlık ırkı tanır biliriz. Hepimiz aynı kökten de sürmüş olsak biraz değişik olabiliriz. Yaprağımız farklı da olsa aynı insan ağacıyla aynı toprak ananın çocukları sayılırız. Yörüğün yobazı olmaz, dindarı olmaz. Hacıya gidenimiz azdır. Aslında yörük kısmının dine falan da ihtiyacı pek yoktur. Gerçek din tabiattır bizde. Şu görünen dağlarla ormanlar sudur, kayadır, topraktır, ottur, bitkidir. Ölüme de inanmayız pek. Yörüklükte ölüm yok, süreklilik vardır. Durmadan akan, yer değiştiren suya ölmüş gözüyle bakılmazsa eğer, yürüye de öyle bakılması gerek. Mevlana Hazretleri bakın ne güzel demiş. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan, akmak ne hoş. Peki Çukurova'ya niçin yerleşmiyor? İş tutup kalmıyorsunuz orada. Ne yapacağız Çukurova'yı buraya ol? Bu sıcakta orada kalacağıma, kaynar kazanın içine atarım kendimi daha iyi. Yörük kısmına ova sıcağı yaramaz. Malcılıktır işimiz bizim. Mal, dağın yüzünde iyi olur, iyi yaşar. Baksana, göz görebildiğince her yan mera, otlakiye. Tarla, sınır, ziyan verme telaşı yok. Mal yönünü alır gider, gidebileceği yere kadar. Hastalık, marazlık derdi de olmaz. Malımız yaylasını almazsa aşağı ovada kışı çıkaramaz. Yayla yapanlar yalnızca onlar değil. 7'den 70'e tümümüz yaylamızı alırız. Herkes serbest. Çocuklar için sokağa çıkma, caddede oynama, araba çarpar korkusu yok. Kadınlar için aman kapıyı pencereyi açık tutmayın, eli uzunun biri girer korkusu da yok burada. Üstelik bizim gözümüz bu kıl çadırların altında açıldı. Bugüne kadar süre gelen yörüklüğümüz, atalarımızı aç susuz komamış ki bizleri kosun. Nasıl ki çiftçinin oğlu çiftçi, demircinin oğlu demirci olursa, bizler de aslımıza çekeriz. Dalından düşen kozalak misali. İyi ama buzdolabı gibi soğutucular var kentlerde. Olsun, dolap suyu, beton evler hasta eder insanı. Onca binanın damın ortasında kaybolup gideceğime, gelip bu ormanda kaybolurum daha iyi. Şehir dediğin birbirini tanımayan bir sürü ayağı çıvık insan. Yazı, çizi, resim, tabelayla doldurmuşlar duvarların yüzünü. İnsanın aklına, gözüne, kulağına rahat yok ki orada. İnsanın kendi olsun. Bir de şu dağlara bak. Ormanla buluttan başka bir şey göremezsin. Evet, şehirlik yerlere gidip yerleşenlerimiz oldu olmasına ama Çoğu pişman. Kapı eşiğinden ayrılmaz olmuşlar. Anlayamadım. Kapı eşiğiyle ne ilgisi var bunun? Niçin ayrılmaz olmuşlar? Gülüyor durmuş ağa. Canım, serde yörüklük var ya. Yörük kısmı şehirlik yerde de olsa, bir yanını esene, yele, rüzgara vermezse duramaz. İlla ki bir yanına rüzgar değecek. Hem sonra beton insanı geniş olmaz. Yüreği kabız olur, karınsız olur, kıskanır. Ne bileyim ben, hırsızlık olur falan. Sizlerde hırsızlık olmuyor mu? Bizde kapı kilit yok ya olsun. Çadırın kapısı olmaz. Kimin nesi varsa aha, apacık görünüyor. İçki, tıkınmak da olmaz bizde. İkram edileni yeriz. Yiyeceğini kısmayan, boğazına bakan insanı severiz. Ama gece gündüz tıkınanı sevmeyiz. Böyleleri dar olur, zayıf olur. Kulaklarını açacakları yerde ağızlarını açarlar. Çok konuşurlar senin anlayacağın. O ara uzatılan bir tas ayranı başıma dikip içiyorum. Durmuş ağa, ayran içişimi beğenmiyor. Usul usul içti, yudumunla soluğunun hakkını ver diyor. Ardından atlı gelmiyor ya. Sonra da karınca budu da yesen, ardından bir cigara yak diyerek verdiği cigarayı yakıyorum. Anlatmaya devam ediyor durmuş ağa. Daha zengin, daha varlıklıydık eskiden. Yola yoğurt seren cinsinden. Sonra yoksullaştık. Şimdi çoğu yörükler kendi yumruğunu yalar oldu. Niye öyle oldu? Niçin yoksullaştınız? 30 yıl kadar önce çoğumuzun nüfus il muhabiri, kimliği yoktu. Biz kendimizi kimseye ait görmezdik. Kendimize göre yaşardık. Anamız, babamız yıllar yılı nikah evrakıyla değil, kalpten severek evlenmişlerdi. Doğan çocuklarımıza bile doğru dürüst bir isim koymazdık. Kişi belli bir yaşa gelince kendi adını kendisi seçerdi. Ne zamanki Cemal Gürsel Paşa ihtilal yaptı, bizleri vergilendirmek için kendi nüfusunu geçirir oldu devlet. Hepimiz evraklanıp numaralandık. Orman idaresi, ormanları, dağları bir uçtan bir uca dikenli tellerle çevirmeye başladı. Dağların ağzına gem ve yular vurdu yani. Kimse gönlünce ormana girip de odun alıp yakamaz oldu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bizleri ayakta tutan geleneklerimiz, göreneklerimiz alay konusu olmaya başladı. Yürüyüz. Kılığımız, kıyafetimiz çoban diye en basit köylülerce aşağılanır olduk. Gök görmedik dediler. Evine yürüyü, bahçene eriyi bastırma. Yoksa her yanı talan eder dediler. Böylesi takma yakıştırma laflarla aşağıladılar. Saflığımızı bozdular bizim. Yörüklüğümüzün asıl ölümü işte bu tür sözlerdir. Maden bulacağız diye, tomruk kesip götüreceğiz diye dozerlerle tepelerin karınlarını deştiler. Dağlarımızı yaraladılar. Otları, çalıları kökünden kazıyarak her yanı kel ve topal bıraktılar. Çukurova zaten gitti gider. Fabrika dumanından geçilmiyor ki. Çiçekler bile açmaz oldu. Yarın öldüklerinde bu kadar baştan çıkarıp oydukları toprak ananın koynuna ne yüzle varacaklar bakalım. Çiçekleri bari rahat bıraksınlar da yarın ölülerimiz çiçeksiz mezarlarına gitmeye. Fatime nine ile yaşlı durmuş ağaya hak vermemek mümkün değil. Yörükler her geçen gün biraz daha can çekişmekte, ölmekte. Eski şaman günlerinin gerilerde kaldığının ayırdındalar. Gelişen koşullara karşı Don Kişotça direnmelerinin bir anlamı kalmamış gibi. Değişime nedenli kapalı da olsalar, hızla değişen çağımızın koşulları derinden vurmuş onları. Çünkü eski yörük yurtlarının üstüne ağır dozerlerle yürünüyor şimdi. Yörüklerin, ordu bile girse sökemez dedikleri sıklıktaki ormanların içinde ağır yol makinaları cirit atıyor. Büyük bulutlarla rüzgarların yolunu kesen Toros başları o yollara yenilmiş artık. Torosların İç Anadolu'ya bakan arka yüzü ile Akdeniz'e bakan ön yüzü açılan bu yollarla birleşmiş. Zamanı kısaltmak için dağlar delinerek geçit vermez sanılan uçurum üsleri kalıp beton köprülerle düzlenmiş. İri gök kartallarının yuva yapıp tünediği, dışkılarıyla kireçleyip badanaladığı uçurumlu kayalıklar sürekli güç sıkan dev kompresörlerle delik deşik şimdi. Altları oyulup karınları deşilmiş dağlar, ağır yaralı bırakılmış, yarısı alınmış dağ yüzlerinde yaşlı ağaç kökleri kapkara açığa çıkmış. İnsanlardan bir yanıt beklermiş gibi sessizce duruyorlar. Aşılmaz sanılan dağlar uygarlığa engel değil artık. Araçlar keskin dönemeçlerde giderlerken uçurumlardan korkarcasına dağlardan yana meyillenerek gidiyorlar. Kavurucu Çukurova sıcaklarıyla Alakarlı bol kar başları 2 saatlik bir yol. Teker ve motor tırmanışıdır şimdi. Akdeniz'in tuzlu sularında kulaç atıp serinleyen yörükler, akşama bol kar diplerinde alabiliyorlar soluğu. İşlenip açılan her yol yalnızca yörüklerin değil, yıllarca dünyaya kapalı duran Toros köylerinin yayla değerlerini de kentlere akıtan dibi delik birer çuvala döndürmüş. Peynir, süt, tereyağı, kereste, tomruk, maden, odun, mermer, deri, yün, bir de iş bulabilmek umuduyla çalışmaya giden binlerce insan. Yaz kış kentlere taşıdıkları değerli mallarının karşılığında sağlıksız, ucuz naylon kaplar, giysiler, ayakkabılar alarak geri dönüyorlar. Tereyağı veriyor, ucuz buldukları için tereyağı yerine likit yağ alıyorlar. Üstleri eski yazılarla süslü, antika değeri yüksek bakır kaplarını, kazanlarını yok pahasına ellerinden çıkararak ucuz naylon kaplarla değiştiriyorlar. Sürülerin boşalttığı tavşan kanı düzlüklerde yörük gençleri direksiyon eğitimi yaparak sürücülük öğrenmeye çalışıyorlar. Bir bölüm genç de plastik toplarla tozlu düzlüklerde çifte kale futbol maçı yapıyorlar. Kale direği yerine Bizans döneminden kalma bir çift köşe taşını dikmiş koymuşlar. Telsiz kullanıyorlar. Kod numaralarını bildikleri komşu aşiretlerle konuşuyorlar. Aşiretin birinde ölümcül bir hastalık, doğal bir afet olsa ya birbirlerine ya da yakın sağlık ocağıyla karakollara durumu anında telsizle bildiriyorlar. Aküyle çalışan televizyonları bile var. Deve sırtından motor sırtına. Yüzyıllardan beri atın, devenin, eşeğin sırtından inmeyen yörükler son 15-20 yıldan beri motorize oldular. Süt ve yoğurt yurtlarının kokusuna mazot ve yağ kokuları karışmış şimdi. Makineye mekine, sürücüye şoför, tutmayan frenleri içinde fren yokuşu yenemiyor diyen yörükler, ne bindikleri motorların dilinden anlayabiliyorlar, ne yağın, benzinin, mazotun. Tamir takım çantaları ellerinin altında olmasına karşın, sıkma anahtarının, somunun, vida ve civatanın cinsini, numarasını henüz anlayabilmiş değiller. Motorları yağ mı akıtmış, somun mu kesmiş, fren balataları gevşemiş, aşınmış bilemiyorlar. Tamir takım anahtarlarının cinsini bilmeyen, onu kullanmasını da bilemez elbette. Traktörlerinin üstünde, aracın yolun eğilimine göre öne geri sallanmasına, titreşimine göre değil, kepeneği sırtında, sürü başında bekleyen çobanların hareketsizliği içinde, dimdik, kazık gibi duruyorlar. 1000 tane koyunun içine tek bir yabancı koyun karışsa, anında ayrımına varan, binlerce otu, bitkiyi, börtüyü, böceği bilen yörüklerin, birbirine benzer de sona ayırt edemeyiz korkusuyla ayrı ayrı renklerde kamyon ve traktör satın almalarına ne demeli? Traktör römorkları ile kamyonların üstüne yüklerini, taşıt kurallarına göre değil, evvelce develere vurup yükleme alışkanlıklarına göre, yani eski kervan anlayışlarına göre yükletiyorlar. Örneğin, yüklerinin üst üste değil, develerdeki gibi yanlamasına taşıyarak vuruyorlar yüklerini. Deve yüksek olduğu için yanlamasına vurulan, taşan yükleri yol geçişlerini engellemez. Ama aynı deve yükü anlayışını motorlu araçlara uyguladıklarında karşıdan gelebilecek araçlara yolu kapadıklarını düşünemiyorlar. Bu yüzden de taşıt polisleriyle başları derde giriyor. Hiç yoktan bir sürü ceza ödüyorlar. Motorize olmalarına karşın yüzyıllardan beri bağlı oldukları kıl, keçe, yün ve çan kültürü orada da kendini gösteriyor. Örneğin motorlarının alnına nazar boncukları, delik taşlar ve küçücük süslü tokalar, oğlak çanları asıp takanlar, sürücü yerlerine renkli kıl keçeden küçücük heybeler ve kilimler örtenler var. Jandarmaya Bozdeve, memura Necati Bey. Yörükler dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı aşiretlerini korumakta büyük özen gösterirler. Sağlıklı bedenlerin, çeşitli hastalıklara karşı kendilerini korumaları gibi. Obalarına uzaktan yaklaşan jandarmaları gördüklerinde telaşa kapılırlar. Aralarında sözleşmişler gibi, ta Dadaloğlu'ndan bu yana kullana geldikleri paraları bozan, boz deve göründüğü sözünü bağıra çağıra söylerler. Ayna tutarak yaklaşan tehlikeyi haber verirler birbirlerine. Jandarmadan o güne kadar bir iyilik, bir yakınlık görmemişlerdir çünkü. Dağın başındaki yörüğün ayağına, jandarmalar durup dururlarken niçin gelsinlerdi ki? Ya aradıkları bir suçluyu, kaçakçıyı soracaklardır, ya da mera ücretini alacaklardır. İkisinden biri. Uzaktan gelenler jandarmalar değil de, devlet memurları ise, gelenlerin adları, Sanları ne olursa olsun Necati Bey diye seslenirler onlara. Niçin Ahmet Bey, Cevdet Bey değil de Necati Bey? Bilen, açıklayan yok bunu. Jandarma veya memur, yörüklere aşiretlerinden birinin adını, soyadını sorduklarında, sorulan kişi yanı başlarında bile olsa, bilmemezlikten gelerek, "Vallahi bu adı ilk defa duyuyoruz, tanımıyoruz, bilmiyoruz, hiç görmedik" derler. Böylece aşiretlerine ait en ufak bir gizi, saklıyı, arama nedenini iyice sorup öğrenmeden söylemez, açıklamazlar. Yalnızca sorulan kimsenin kimliğini değil, aşiretlerinde kimin kaç sürüsü, koyunu, keçisi olduğunu da söylemezler hiç. Ne Osmanlı döneminde, ne de Cumhuriyet döneminde hiçbir güç, bir yörük aşiretinde kaç sürü, kaç koyun, keçi olduğunu asla öğrenmemiştir. Öğrenemezlerdi. Yörüklerin sırdaş hesapları da budur işte. Çünkü sürülerinin yarıdan çoğunu, daha jandarmalar uzaktan göründükleri anda, yalnızca kendilerinin yerini bilebildikleri gizli yeraltı mağaralarından birinin içine sürer doldururlar. Mağaranın ağzına da birkaç kesme yeşil dal atar, örterler. Artık bulabilirsen mağaranın yerini. Eskiden peynirlerini iyice pişirirler, suyunu koyuverdikten sonra götürür satarlardı. Günümüzde artık bu kurala pek uymuyorlar. Tartıda ağır çeksin de biraz fazla para kazanalım diyerek peyniri içinin suyuyla birlikte pişirmeden götürüp satıyorlar pazarda. Bu konuda kimse onları dürüst olmamakla suçlayamaz. Toplumdaki köşe dönücü, kurnaz, hileci değer yargıları, dağın başındaki yörükleri de etkilemiş, bozmuş durumda. Nasıl etkilenmesinler, bozulmasınlar ki? Karakollara işleri düştüğünde, üçüncü sınıf insan muamelesi görür, horlanır, aşağılanırlar. Kendilerinden rüşvet istenir, dayak yerler. Kentlere alışverişe çıktıklarında, yörükler nasıl olsa anlamaz, bilmezler denilerek, bir zamanların Amerika'sında beyazların, kızılderililere, zencilere yaptığı kandırmacanın ve aldatmacanın bir türlüsünü onlara yaparlar. Böylesi aldatmacaları yaşaya yaşaya, onlar da alışverişte, aynı kurnazlığı ve aldatmacayı, kendi mallarını satarlarken karşılarındakilerine uygulamakta bir sakınca görmezler. En güzel etlerin, sütün, yoğurdun, peynirin, derinin, kürkün, kıl ve yün kültürünün içinde doğmuş büyümüş yörük insanlarının ayaklarında ucuz, basit, sağlıksız naylon ayakkabıları görmek olası şimdi. En eski bakır tabaklar, tepsiler, siniler, elden çıkarılarak sıradan, basit, sağlıksız, büksen ikiye katlanır cinsinden naylon leğenlere bırakmış yerini. Odun ülkesi Toros ormanlarının içinde tüp gaz yüklü eşekler, atlar, develer dolaşıyor şimdi. Kilim nakışlı keçeler, reçine kokulu kıl çadırlar, konuk önlerine serilen süslü sofra bezleri, hamur örtüleri de ucuz naylon örtülere bırakmış yerini. En eski aşiret yurtları dev şantiye binalarıyla dolu şimdi. Maden ocakları işletmeye açılmış. Dozer bıçakları keçilerin yüzyıllardır yayıldıkları otlu mera sırtlarını kökünden kazıyarak toprağıyla birlikte tıraş ediyorlar. Ağır damperli kamyon sırtlarına geniş ağızlı kepçelerle 5-10 dakikada bir tonlarca maden yükleniyor. Yolları toza toprağa boğarak Mersin limanının ağzında bekleşen gemilerle Toros başlarını birbirlerine bağlıyorlar. Saf mermer yatakları işletmeye açılmış. Tonlarca ağırlıktaki mermerler künye ve cetvellerle vurularak mobilya inceliğinde doğranıp biçiliyor. Kent bulvarlarının, yalıların, işhanlarının, bankaların ve holding binalarının kapılarını süslüyor o mermerler şimdi. O mermer kayalıklarının oyuklarında nice zamandır yüzlerce kuş yuvası, civciv ve yumurtayla dolar taşardı. Şimdilerde ise o yuva yerlerinde duygusuz, madeni sesli kapı zilleri ötüyor. Toroslar, insanı, doğası ve göçer yörüklüğüyle ölmüş. Her şey kirlenmiş, bozulmuş. Parmağını soksan saniye tutulamaz soğukluktaki pınar gözlerine soğutmak için meşrubat şişeleri kasalarıyla birlikte batırılarak konmuş. Yıllardır yapılan ilaçlama, topraktaki milyonlarca arıyı, kıpırtıyı, börtüyü böceği, kuşu, yılanı, kertenkeleyi, çiçeği, kelebeği zehirlemiş. 15 yıl önce keklik seslerinden geçilmez olan otlu koyak içleri bir tek keklik ve kuş sesine hasret şimdi. Kartallar gökyüzünü çoktan boşaltmış. Koskoca gökyüzü nasıl boşaltılır demeyin. Boşalmış işte. Çan sesleri susmuş, doğa ıssızlanmış. Baharın kulağı, habercisi sayılan kırlangıç ve leylek sürüleri de küsmüşler, görünmüyorlar artık. Şafak çağında sağılan sütler, daha meme sıcağında dururken özel kaplar içinde Çukurova kentlerine taşınıyor. Açılan yeni yollar sayesinde yörük tavuklarının kıçlarıyla inek, keçi ve koyun memeleri, bunca sütü, yumurtayı yiyip içecek olan kent soylu hanımlarla beylerinin ağızlarını birbirine yaklaştırmış iyice. Hiç kimse şu son 25-30 yıl içinde yörükler kadar acı çekmedi. Hiç kimse onlar kadar istemedikleri bir yaşama zorlanmadı. Tarihte Harzemşahlar devletini kurmuş olan 6-7 bin çadırlık Horzum aşireti, ufacık bir Toros koyağında, utanırmış gibi 3-4 kıl çadıra düşmüş şimdi. Hala da direniyorlar. Niçin direniyorlar? Bilinemez. Yalnızca bunlar mı? Değil. Temiz yayla otları ve sularıyla beslenip semiren kuzu sürüleri, kesilerek kent buzhanelerine kaldırılıyor etleri. Benekli körpecik postları da tabaklanıp işlenerek, kumaş gibi kesilip biçilerek, kent soylu genç kızların, hanımların giysilerini süslüyor. Renk yükü kilimler, heybeler, çullar, namazlıklar, kimyazıhane ve turizm bürolarının duvarlarını süslüyor. Yenilmiş bir kültürden arda kalan ganimetler gibi. Ortaya çıkan her yeni, iyi bir şey sanılarak satın alınıyor. Yerlerine de bir daha yenisi konulmayacak denli değerli el sanatları yok pahasına elden çıkarılıyor. Atadan, dededen kalma seferberlikte ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış çakmaklı tüfekler, kılıçlar, palalar, kasaturalar, tabancalar, torunlarınca antika fiyatına satılıyor bugün. Yunus Emre ilahilerine, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu türkülerine yüzyıllardan beri uyak olan ağızlar, şimdi bağıra çağıra arabesk müzik söylüyorlar. Geçmiş çağlara bu denli damgasını vurmuş, sevda ve kavga kokulu bu türkülerin üstüne arabesk sesi düşer mi? Kalın sur taşlarının üstüne gecekondu kurmaktan ne farkı vardır bunun? Bu ne küçülüştür? Bu ne ses kirliliği ve yozlaşmasıdır? Açılan ıssız Toros yollarının iki yanlarına dikilmiş tabelalarda ve düzgünce kaya yüzlerine renkli yağlı boyalarla yazılmış reklam yazıları dikkati çekiyor. İnsan, tüketebildiğince insandır diyor yazılardan biri. Bu tür özendirici reklamlarla o saf insanları her gün yeni ürünler satın almaya, tüketmeye çağırıyor kapitalizm. Tüketmeyen insan, insan değilmiş gibi. Ya da yaşamın değerini onların ürettiği gereksinimler belirliyormuş gibi. İnsan tüketebildiğince değil, üretebildiğince daha çok insandır oysa. Reklamı yapılan her malı da satın alıp kullanmak zorunda değildir üstelik. Ama bir yalan, sıkça ve sürekli söylendiğinde sonunda o yalan gerçekmiş gibi olur. Bu kandırmacanın etkisiyle olacak, eskiden kolalı meşrubatı bilmeyen yörük yaylalarıyla köylere, şimdi kamyonlar dolusu bira, gazoz ve meşrubat akıyor. Ve işin acı yanı da, meşrubat kasalarının içimi güzel, buz gibi kaynak sularının gözüne soğumalar için bırakılıyor olması. Asıl içilecek olan soğuk suyu, soğutucu olarak kullanmaları yani. Yeni yetme, özenti içinde olan delikanlılar, susuzluklarını pınarlardan eğilip içerek değil de, reklamların etkisiyle pet şişe sularını içerek gideriyorlar. Hem paraları gidiyor, hem de pet şişe atıklarıyla doğa kirleniyor. Renk renk giysi, temizleme tozu, nal, çivi, ayna, tarak, yular, ip, sabun satıcıları, sebze kamyonları, Toros'un yüzünde oba oba, koyak koyak dolaşarak pille çalışan ses büyütücülerle bağıra çağıra mal satmaya çalışıyorlar. Ufacık el radyoları, kıl çadır içlerinde bağırıyor. Yörüklükleri gibi yüzlerce yıllık gelenekleri de baş aşağı düşüşte şimdi. Yurt yerlerinde yanan cılız ateşler, tükenmekte olan yörüklüklerinin son soluğu gibi. Buzdolabı üreten bir Amerikan şirketi, Eskimo'lara buzdolabı satmakla övünürdü eskiden. Ülkemiz kapitalistlerinin de Toros yörüklerini Eskimo'lar yerine koydukları bir gerçek. Pek yakında yörüklerden çok ucuza satın aldıkları sütü, peyniri ambalajlayıp kılıflayarak tekrar geri, onlara hem de fahiş fiyatla satarlarsa hiç şaşırmam. Amerika kara parçasına ilk ayak basan Christoph Kolomb'un torunları olan beyazlar için bir Kızılderili şefinin söylediği, beyazlar geldiklerinde yanlarında yalnızca İncil'leri vardı. Yıllar geçti, İncil'lerle kiliseler bizim oldu. Toprağımızla dağlarımızla beyazların sözü geldi usuma. Ne diyelim, Kolomb'un çocuklarından korkulur. Göztepe, İstanbul, 1991. Kitabın sonu, 23 Şubat 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Korler Bölümü @ibb.gov.tr